Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Azer 1404, Miladi 26 Kasım 2025 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu sunacağım. Ardından Fırtınaya Dönüşen Adam podcast'i, İslam'ı Tanıyalım, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar ve Nehcül Belaga öğütlerini dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. İran ve Pakistan güvenlik ve bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapıyor. Amiral Seyyari, deniz kuvvetlerinin tehdit sahasını itibar ve kudret alanına dönüştürdüğünü belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı, Siyonist rejimin Filistinli kadın ve çocuklara yönelik vahşetinin cevapsız kaldığını belirtti. Suriye'nin kuzeybatısında şiddetli patlama yaşandı. Mısır, İsrail rejiminin Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulmasını vurguladı. Ve İsrail rejimi Gazze şeridine insan yardım ulaştırmasını engelliyor. Şimdi haberler. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri ve Pakistan Ordusu Komutanı, bölgesel istikrarın sağlanmasında stratejik işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Larijani, bölgesel güvenlik gelişmeleri ve ikili işbirliğini geliştirme yolları hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere bugün Rawalpindi'de Pakistan Ordusu Başkomutanı Marshal Seyyid Asım Munir ile bir araya geldi. Pakistan'ın bölgesel denklemlerdeki önemli konumuna değinen Larijani, ortak tehditlerle mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğinin kilit rolünü vurguladı. Pakistan ordusu komutanı ayrıca ülkesinin bölgesel barış ve istikrara olan bağlılığını hatırlatarak stratejik işbirliğini teşvik etmenin önemini vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Koordinasyon İşlerinden Sorumlu Genel Komutan Yardımcısı, İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin yenilikçi taktikleri ve cihadi ruhuyla denizi tehdit sahasından izzet ve kudret alanında dönüştüren bir güç haline geldiğini söyledi. Amiral Habibullah Seyyari, Deniz Kuvvetleri Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, ordunun deniz gücünün yerli bilgi, ileri teknoloji ve yenilikçi taktiklere dayanarak açık denizlerde güç dengelerini yeniden tanımladığını vurguladı. 86. Filo grubunun okyanuslara gönderilmesine değinen Amiral Habibullah Seyyari, bu girişimin İran Deniz Kuvvetleri'nin ulusal alanda aktif bir aktör haline geldiğini gösterdiğini belirtti. Hicri Şemsi 7 Azer yani 28 Kasım füze hücum botları Peykan personelinin kahramanlık destanının yıl dönümü ve İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Günü olarak anılmaktadır. Bugün de Peykan füze fırkateyninin personeli İnce Harekatı'nda Irak Petrol İhracat Terminalleri Elbekr ve El Ümeyye saldırarak unutulmaz bir destan yaratmış, bu terminallerin 2/3'ünden fazlasını yok etmiş ve bu terminallerin en yüksek direğine İran bayrağını çekmiştir. İran Tarım Cihadı Bakanı, tarım ilişkilerinin geliştirilmesi ve tahıl ile hayvansal yem girdilerinin değişimi konusunda Rus yetkililerle görüşmek üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. İran Tarım Cihadı Bakanı Gholam Reza Nuri Gazelce, bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin Büyükelçisi ve Rusya Tarım Bakanlığı yetkililerinin karşılaşmasıyla Moskova'ya giriş yaptı. Nuri Gazelce bu ziyarette Rusya Tarım Bakanı Oksana Lutz ve ülkenin büyük şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelecek. Görüşmelerin ana başlıklarını tarımsal işbirliğinin geliştirmesi, tahıl ve yem girdilerinin değişimi oluşturuyor. Ayrıca bakanın uluslararası veterinerlik güvenliği konferansına katılması ve Rusya'daki tarım sektörü temsilcileriyle toplantılar yapması da programda yer alıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Gazze Şeridi'ni İsrail rejiminin uyguladığı şiddeti sert bir dille eleştirerek son 2 yılda Filistinli kadın ve çocuklara karşı işlenen soykırım suçlarının cevapsız kaldığını açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması Uluslararası Günü vesilesiyle yaptığı konuşmada Gazze Savaşı'nda şehit olan 70 bin kişinin 2/3'ünün kadın ve çocuklardan oluştuğunu, son 2 yılda 20 binden fazla çocuğun şehit olduğunu vurguladı. Erdoğan bu vahşetten duyduğu derin öfkeyi dile getirerek, söz konusu suçların, uluslararası çifte standartların ve küresel sessizliğin ürünü olduğunu, bu cinayetlere karşı uygun bir tepki verilmediğini ifade etti. Türkiye Cumhurbaşkanı ayrıca Türkiye'nin mazlum veya zalim kimliğine bakmaksızın hak ve hakikati savunmaya devam edeceğini belirtti. El Cezire Televizyonu Suriye'nin kuzeybatısında İdlib kenti yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldiğini duyurdu. Suriye kaynakları patlamanın İdlib'in kırsalındaki Kefer Taharim şehrinde gerçekleştiğini ve birkaç kişinin yaralandığını bildirdi. Aynı zamanda geçici Suriye hükümeti lideri Ahmet el-Cuhlani'ye bağlı bazı medya organları da patlamanın Kefer Taharim kentini sarstığını açıkladı. El Cezire patlamanın nedeni veya olayla ilgili başka ayrıntılara değinmedi. Bu patlama son günlerde Suriye'nin sahil kentlerinde Cuhlani hükümetinin baskıcı uygulamalarına karşı geniş çaplı protestoların yaşandığı bir dönemde meydana geldi. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati, Lübnan parlamentosu temsilcileriyle yaptığı görüşmede Kahire'nin bu ülkenin istikrarı ve egemenliğine verdiği desteği vurguladı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasını istedi. Abdülati, Beyrut'ta Lübnan parlamentosu üyeleriyle yaptığı görüşmede Lübnan'ın iç istikrarını ve ulusal birlik kurumlarını destekleme konusunda Kahire'nin sabit tutumunu yineledi. Mısır Dışişleri Bakanı, Lübnan'ı bölgesel güvenliğin temel direği olarak nitelendirdi ve bu ülkenin egemenliğinin korunmasını Mısır dış politikasının önceliği olarak gördüğünü belirtti. Ayrıca Abdülati, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması, Siyonist rejim askerliğinin Lübnan topraklarından çekilmesi ve saldırıların durdurulması gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı UNRWA, medya danışmanı, İsrail rejiminin Gazze şeridine insani yardımların girmesini engellemesinin insani krizi daha da körüklediğini konusunda uyardı. UNRWA medya danışmanı Adnan Ebu Hasna, Siyonist rejimin Gazze şeridine 3 ay boyunca bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak insani yardım girişini engellediğini duyurdu. Ebu Hasna, İsrail'in UNRWA'ya alternatif kurumlar oluşturma çabalarının başarısız olduğunu ve Gazze İnsani Yardım Kurumu'nun kapatılmasının yeterli deneyim eksikliğinden kaynaklandığını belirtti. Gazze şeridindeki açlık politikasının devamına ve ciddi mali kaynak yetersizliğine değinen UNRWA medya danışmanı, Siyonist rejimin kısıtlamalarının UNRWA'yı çöküşün eşiğine getirdiğini ve kuruluşun ağır bütçe açığının gelecek yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 200 milyon dolara ulaşacağını, bunun da 30 binden fazla çalışanın maaşlarının ödenmesini tehdit ettiğini sözlerine ekledi. Yeni bir anketin sonuçlarına göre Almanların çoğu ülkelerin askeri yardımının Siyonist rejime gönderilmesine karşı çıkıyor. Alman Korper Enstitüsü tarafından yapılan bir ankete göre katılımcıların %82'si Berlin'in Tel Aviv'e askeri desteğine karşı çıktı. Bu sonuç kamuoyunun görüşü ile Avrupa'da Siyonist rejimin başlıca destekçilerinden biri olarak kabul edilen Alman hükümetinin politikaları arasındaki uçurumu ortaya koyuyor. Son 2 yıldır Gazze şeridindeki soykırımı sırasında Avrupa ülkelerinden, özellikle Almanya'dan silah yardımı devam etti. Pakistan donanması deniz ve kara hedeflerini yüksek hassasiyetle vurabilen yerli üretim bir gemi savar balistik füzesini başarılı şekilde test edildiğini duyurdu. Pakistan donanmasının açıklamasına göre söz konusu balistik füze gemiden fırlatma kabiliyetine sahip, gelişmiş seyir sefer sistemleri ve yüksek manevra yeteneğiyle donatılmıştır. Bu özellikleri sayesinde hem deniz hem de kara hedeflerini hassas biçimde vurabilmektedir. Daha önce de Pakistan ordusu 750 kilometre menzile sahip Fatih 4 seyir füzesini test etmişti. Uzmanlara göre bu gibi deneyimler, bölgesel gerilimler bağlamında ülkenin caydırıcılık kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Avrupa Komisyonu Başkanı Ukrayna sınırlarının zorla değiştirilmesine karşı uyarıda bulunarak böyle bir girişimin gelecekteki savaşların önünü açacağını vurguladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu oturumunda yaptığı konuşmada Amerika'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarını memnuniyetle karşılarken Ukrayna'nın bölünmesine yönelik planlara karşı uyarıda bulundu. Von der Leyen sınırların zorla değiştirilmesini kınayarak Rusya'nın savaşı bitirme yönünde bir irade göstermediğini ifade etti. Avrupa Komisyonu Başkanı, Amerika'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik ilk planın ayrıntılarından duyduğu endişeyi dile getirerek, Moskova üzerindeki baskının sürdürülmesi ve Ukrayna'nın askeri kapasitesinin sınırlandırılması gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler, Washington ile Caracas arasındaki sert söylemlerin olası sonuçlarına dikkat çekerek taraflara ihtidal çağrısında bulundu ve bölgesel krizin önlenmesi için yeniden diyalog yoluna dönülmesini istedi. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, Amerika'nın Venezuela hükümetini uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkilendiren iddiaları üzerine artan gerginliğe işaret ederek, kurumun mevcut durumu büyük bir endişeyle takip ettiğini belirtti. Ve Çin hükümeti, Japonya'nın Tayvan'a yakın adalarda füze konuşlandırma kararına tepki göstererek, bu adaya yönelik her türlü dış müdahaleye kararlı bir şekilde karşılık verileceğini açıkladı. Çin Tayvan İşleri Ofisi sözcüsü, Çin'in yüksek irade ve güçlü kapasiteyle egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunacağını, yabancı müdahaleyi kabul etmeyeceğini vurguladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Müzik. akşamki yorumumuz İsrail'in Türkiye yönelik iddia eden güvenlik kaygıları ile ilgili. Siyonist rejim İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü kıdemli araştırmacısı Galia Lindenstrauss kaleme aldığı bir makalede İsrail'in Türkiye'nin bölgesel politikaları karşısında öne sürdüğü 4 temel güvenlik kaygısını dile getirdi. Türkiye 2016'dan itibaren Kuzey Suriye'ye askeri operasyonlarla girdi ve Aralık 2024'te Esad hükümetinin düşmesinin ardından diğer bölgelerdeki varlığını genişletme imkanı buldu. İsrail, Türkiye'nin merkez ve Güney Suriye'deki varlığının hava kuvvetlerinin serbest hareketini kısıtlayabileceğinden endişe duyuyor. Ayrıca Türkiye'nin ekonomik yatırımlarının ticaret ve enerji yollarını değiştirebileceği, Hindistan, Batı Asya, Avrupa koridoru gibi projeleri tehlikeye atabileceğini belirtiyor. Erdoğan hükümeti Hamas'ı direniş hareketi olarak tanımlıyor, terör örgütü olarak görmüyor. Türkiye, Güney Afrika'nın girişimiyle İsrail'i Gazze'de soykırımla suçlayan davaya Uluslararası Adalet Divanı'nda destek verdi ve İstanbul Savcılığı 37 İsrail'i yetkili hakkında yakalama kararı çıkardı. İsrail, Türkiye'yi Hamas'ın destekçisi olarak görüyor ve ateşkes müzakerelerinde rolünün sınırlamaya çalışıyor. Bununla birlikte Türkiye bazı durumlarda, örneğin İsrailli esirlerin serbest bırakılmasında olumlu rol oynamıştır. İsrail'in bir diğer kaygısı Türkiye'nin uluslararası istikrar gücü kapsamında 2000 askerini Gazze'ye göndermesi ihtimalidir. Kıbrıs meselesi ve Gazze yönelik yardım filoları iki taraf arasında süregelen ihtilaflar konularıdır. Kıbrıs'ı Barak MX hava savunma sisteminin konuşlandırılması Ankara'nın tepkisini çekmiştir. Gazze yardım filoları 2010'da Mavi Marmara olayından bu yana sürekli bir gerilim noktası olmuştur. Geçtiğimiz yıl Türk milletvekilleri küresel dayanışma filosuna katılmış, Erdoğan bizzat İHA'ların koruma operasyonunu denetlemiştir. Buna rağmen ticari ilişkiler sürmekte, Türkiye'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlar tam bir engel oluşturmamaktadır. Ankara ordusunun 3 temel zayıflığını belirleyecek bunları gidermeye yönelik adımlar atmıştır. Umman, Katar ve İngiltere'den Eurofighter savaş uçakları almayla hava filosunu modernizasyonu, demir kubbe benzeri bir füze savunma sistemi geliştirilmesi ve Somali'de füze test merkezi kurmasıdır. Bu girişimler Türkiye'nin askeri kapasitesini artırma ve bölgesel nüfuzunu genişletme çabasını göstermektedir.
İran Radyo Podcast. ...1990'ların ilk yarısında patlama sesleri Lübnan'dan Filistin sınırlarına ulaştığında Yahya, İbrahim ve Muhammed gibi gençler dersler, iş ve siyasi sorumluluklar arasında sıkışıp kalmışlardı. Üniversiteler ideolojik rekabetin arenası haline gelmiştir. İşgal ve bölgesel gelişmelerin baskısı öğrencileri kafe tartışmalarından oy kullanma kuyruklarında ve nihayet Mescid-i Aksa'yı koruma kuyruğuna sürüklemişti. Bu bölüm bir bireyin eğitim ağlarından eylem ve kolektif dayanışma ağlarına geçişinin hikayesidir. Tarihin arka sokaklarında bazen uykusuz gecelerin yaraları ve fısıltılar ile isimlerini zamanın taşlarına kazıyan yüzler bellirir. Yahya Sinvar bir isim değildir, yaşayan bir efsanedir. Hayatını mücadele ve direnişle ören, yenilgilerin küllerinden doğan ve kuşatmaların ateşinde çelik olan bir adamdır. Filistin'in havasını barut ve gözyaşı kokusunun doldurduğu gençlik günlerinden kavrulmuş, topraktaki ayak izleri başka bir hikaye yazdı. dünya Gazze'yi demir parmaklıkları ile boğduğunda gelecek nesillere yer altında nefes almayı öğretti. Sinvar sadece bir komutan değildir. Umutsuzluktan doğan bir cesaretin sembolüdür. İsrail hapishanelerinden karmaşık askeri planlara ölüm ile boğuştuğu günlerden tarihin ayak izlerinden sessizliğinde nefes aldığı gecelere hayatı maceralarla doluydu. Yahya'nın hikayesi Filistin'le sınırlı değildir. En karanlık anlarda içindeki küçük direniş ateşini tutunan herkese aittir. Bu podcast Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Dikenler ve Karanfiller adlı kitabından uyarlanmıştır. Yahya Sinvar, Dikenler ve Karanfilleri 2004 yılında bir İsrail hapishanesindeyken yazmıştır. Fırtınaya dönüşen adam, yazarla aynı adı taşıyan ve hikayesi direnişin ve fırtınaların ortasında yaşamanın bir yansıması olan Yahya adındaki bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Önceki bölümde Lübnan iç savaşının şiddetlendiğini ve patlama seslerinden sınırların ötesindeki işgal altındaki topraklara ulaştığını söylemiştik. Yeni mezun olan İbrahim, Gazze İslam Üniversitesi ile Bir Zeyt Üniversitesi arasında kararsız kalsa da koşullar zor olsa bile kalıp okumaya ve ailesiyle birlikte olmaya karar verir. Aynı zamanda ailesine destek olmak ve üniversitenin İslami faaliyetlerinde aktif rol almak için inşaat işleriyle uğraşır. Bir Zeyt, gergin siyasi atmosfer ve İslami partilerin rekabeti arasında Muhammed Öğrenci lideri rolünü üstlenir ve diğer üniversitelerle bağlantılar kurar. İşgalci rejimin yoğun baskı ve gözetimiyle sık sık yaşanan çatışmalar Filistinli öğrencilerin hayatlarını zorluk, direniş ve umutla doldurur. 90'ların ilk yarısı Filistin'de ve halkın kendi içinde her şeyi hızla değişiyor. Liseyi bitirdikten sonra Yahya, kardeşi Mahmud bu karara şiddetle karşı çıksa ve üniversitenin lise bile olmadığına inansa da Gazze İslam Üniversitesi'ne girmeye karar verir. Ancak Yahya'nın etrafındaki diğer iki kişi olan Hasan ve İbrahim olumlu yaklaşır ve Yahya'nın bu karara olan ilgisi nedeniyle annesi de kabul eder. Yahya İslam Üniversitesi'ne kaydolur ve Fen Fakültesi'ne kabul edilir. Özellikle üniversitenin bu yıl 150 erkek ve kız öğrenci kabul etti ve önemli değişikliklerin yaklaştığı duyurulduğundan yeni akademik yılın başlamasını heyecanla bekler. Doktoralı yeni bir rekor seçimi, doktoralı profesörlerin inşa alınması, üniversite için yeni bir bina inşa edilmesi. Bu süre zarfında İbrahim artık yetenekli bir duvar ustası olmuştur ve arkadaşı ile birlikte orta ölçekli inşaat projelerine girmiştir. Yahya'nın kardeşleri Mahmud ve Hasan ile kız kardeşi Fatıma kendi hayatlarını şekillendirmişlerdir. Hasan bir torna atölyesi kurmayı başardı ve diğer kardeşi Muhammed Bir Zeyt Üniversitesi'nde kimya okuyor ve her dönem onur derecesiyle mezun oluyor. Muhammed burslu ve artık öğrenim ücreti ödemiyor. Yeni öğretim yılı başladığında Yahya ve arkadaşlarının dersleri El-Eser Dini Okulu'nun binasında yapılıyor. Üniversitedeki değişiklik haberleri gerçeğe dönüştü. Bu gelişmeler üniversitenin gerçek bilim merkezi olma yolunda liderliğini de gösteriyor. Öğrenciler arasında İslami hareket, fikir alışverişinde bulunma ve iletişim kurma konusunda en donanımlı ve en örgütlü gruplardan biri. Fetih grubu daha az görünür olsa da faaliyetlerini artırmaya çalışıyor. Sulh hareketi ise çok küçük ve sınırlı. Sesi pek duyulmuyor. Eğitim yılının başlamasından bir ay sonra öğrenci birliği seçimleri hazırlıkları onları harekete geçiriyor. Her kesimden aktivist fikirlerini sunarak başkalarını cezbetmek için faaliyetlerini artırıyor. Ve yeni öğrencilerle iletişim kuruyor. Küçük kafe, tartışan, düşüncelerini dile getiren veya başkalarına saldıran insanlarla dolu. Birkaç gün sonra İslami Parti, Fethi, Vatansever Gücü ve Sol Örgütler seçim alanına giriyor. Tartışmalar daha da yoğunlaşıyor. Bildiriler dağıtılıyor ve duvarlara sloganlar asılıyor. Vatansever Parti öğrencileri duvarlara Ebu Ammar Yasir Arafat'ın birçok resmini asıyor. Her grup 10 bin adayını isimlerini ve sloganlarını içeren bir listeye yazıyor ve bunları destekçileri ve taraftarları arasında dağıtıyor. İbrahim İslami Parti'nin en önde gelen aktivistlerinden biridir. Her ne kadar Fethi Hareketi'nin fedakarlık ve silahlı direnişle yol oynayan bir sembol olarak görse ve onlara istekli olsa da birlikte geçirdikleri hayat ve Yahya'nın ona olan kişisel hayranı, kuzeni ve listesinden başkasını seçmesine izin vermiyor. Oy günü Yahya ve diğer birçok kişinin ilk seçim deneyimiydi. Uzun bir kuyrukta bekliyorlardı ve kimlik kartlarını komiteye gösteriyorlar. Ardından istedikleri kişinin adını yazıp kağıdı sandığa atıyorlar. Oylama bittikten sonra oy sayımı başlıyor. Bazen İslami Parti'nin kazandığını, bazen de Fethi'nin kazandığını söylüyorlar. Gece saat 11 sularında okul müdürü sonuçları açıklıyor. İslami Parti büyük bir farkla kazanmış, ardından Bağımsız Parti ve ardından da Vatansever Parti geliyor. Yahya ve İbrahim evlerine dönüyor. İbrahim çok mutlu, Yahya'nın annesi ise endişeli. Lübnan'da iç savaşın başlamasına rağmen ülkedeki Filistin direnişinin varlığı güçlü kalmaya ve İsrail için sürekli bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Savaş Bakanı Ariel Sharon liderliğindeki İsrail hükümeti Avrupa'da bir İsrail şahsın öldürülmesine, orduyu Lübnan sınırına gönderip Lübnan'a saldırmak için bir bahane olarak kullanıyor. Bazıları Katyuşa roketlerinin atılmasını önlemek için saldırının birkaç kilometre derinlikle sınırlı kalacağını düşünüyor. Ancak Sharon, İsrail ordusunu Lübnan topraklarının derinliklerine gönderiyor ve Beyrut'u kuşatıyor. Beyrut'ta bulunan Filistin devriminin liderleri, İsrail ordusunun Filistin direnişini ezmek için Beyrut'a ve çevresindeki Filistin kamplarına saldırmasından korkuyor. Çünkü bu tür savaşlarda on binlerce masum vatandaş öldürülüyor. Bu nedenle direniş arabuluculuk yolu ile Beyrut'u terk etmek zorunda kalıyor. Lübnan terk edilerek Filistin'in mültecilerin kampları ve yerleşim yerleri de desteksiz bırakmıyor. Böylece Lübnan falanclarından İsrail ordusu ile yaptığı anlaşma planlamayla Sabra ve Şatila katliamı gerçekleşir ve aralarından kadın, erkek ve çocukların bulunduğu yüzlerce Filistinli mülteci şehit olur ve bu katliamlarda insanlığa karşı en iğrenç suçlar işleniyor. Haber yayıldıkça işgal altındaki topraklardaki durum daha da kötüleşir. Çok zor bir dönemde çünkü kampta Lübnan kamplarında oğlu, babası veya yakın akrabası olmayan tek bir ev bile yoktur. Mülteciler acı dolu insanlık maceralarını yeniden yaşamak zorundadır. Çocuklarından habersiz bir anne, babalarının durumundan habersiz çocuklar veya kocasının başına gelenlerden habersiz bir kadın. Üniversitede tüm farklılıklarını ve siyasi eğilimlerini bir kenara bırakıp gürültülü gösteriler düzenlerler. İşgalci rejimin güçleriyle karşılaşır ve onlara bol miktarda taş atarlar. Ordu öğrencilere sürekli kurşun ve göz yaşartıcı gaz sıkar. Birkaç öğrenci yaralanır ve Darul Şifa Hastanesi'ne kaldırılır. El Halil'deki yerleşimci sayısı her geçen gün artıyor. Her cumartesi yerleşimciler yeni bir eve yerleşiyor, sakinleri tahliye ediyor ve kendileri de yerleşiyor. Ordu onları destekliyor. El Halil halkı bundan bıkmış durumda. Tam bu sırada Fethi Hareketi'nin intihar kanadından 3 genç, El Halil yerleşimcilerini ve onları koruyan askerlere doldurmak için güçlü bir intihar operasyonu başlatmaya karar verir. Güvenlik önlemlerinin en üst seviyede olduğu bir yerde tüfek, mühimmat ve el bombaları buluyorlar. Daha sonra bulundukları yerleri gözetiyorlar ve eski şehirde devriye gezerek gerçek hedeflerini kamufle edip gizlilikten sonra daha kolay ve daha erişilebilir bir hedef seçmeye çalışıyorlar. Davviya binasındaki yerleşim ve askeri bloka saldıracaklardı. Binaya bakan mezarla dikkatlice girip orada durup son anı bekliyorlar. Ardından ev bombaları atıp ateş ediyorlar. Her taraftan çığlıklar ve haykırışlar yükseliyor ve askerlerin hiçbiri saldırganlara ateş etmeye cesaret edemiyor. Kısa bir süre sonra bölgeye desteklemek ve ölü ve yaralıları almak için büyük birlikler gelir. Sayıları hiç de az değildir. Rejim şehirde sokağa çıkma yasağı ilan eder ve operasyonun faillerinden bilgi almak için aramalar, incelemeler ve soruşturmalar başlar. Sokağa çıkma yasağı birkaç gün sürer ve sona erdikten sonra işgalci rejim şehirde yeni kurallar koyar. Eskiden İbrahim Türbesi'ne sadece turistler girebilirdi. Ancak şimdi türbenin bazı kısımlarını ayırıp turistlere tahsis ettiler ve fanatik Yahudi yerleşimciler cuma namazları hariç neredeyse her zaman orada. Yusefiye salonuna bankalarını ve şamdanlarını da yerleştirdiler ve yerlere fanatik Yahudilere ibadet araçlarını korumak için orada onlarca tam zamanlı asker konuşlandırıldı. Ayrıca daha fazla yurt kapatılıyor, daha fazla eve el konuluyor ve halka daha fazla baskı uygulanıyor. Rejim güçleri her yerde yoldan geçenlerin kimliklerini kontrol ediyor, geçtikleri her sokak ve ara sokakta birkaç kişi öldürüyor, tutuklayıp geçici olarak da hapsediyorlar. Cemal İbrahim Türbesi'ne namaz kılmak için gidiyor ve gerginlik tırmanırken bile ziyaretlerini aksatmıyor ve şöyle diyor: "Dünyada hiçbir şey bizi katretmek ve camiden çıkarmak için ellerinden gelen her şeyi yapsalar bile camide namaz kılmamızı engellememeli. Vücudumuzdan kan aktığı sürece camimizden vazgeçmeyeceğiz." Cemal'ın çalıştığı Akademisyenler Derneği okulunda Fethi Hareketi'ne destekleyen çok sayıda öğretmen her fırsatta birbirleriyle tartışıyor. Üretmenler Cemal'e ve İslamcılara saldırarak sadece seyirci kaldıklarını ve işgalci rejime karşı herhangi bir silahlı eyleme yardım etmediklerini söylüyorlar. Cemal gülümseyerek şöyle diyor: "Gerçek, sürekli ve kesintisiz bir mücadeleye girmek için milletimiz din ve iman silahları ile donanıp dinine geri dönmeli ki mücadele istenen seviyeye ulaşabilsin." İnsanlar ahirette mükafat ve cennete ulaşmak için bu dünyada savaştıklarını, acı çektiklerini ve ekmek verdiklerini de anladıklarında meseleyi kolayca tahammül edecek, hatta savunacak ve çocuklarını savaşmaya ve fedakarlık yapmaya göndereceklerdir. Böylece vatanseverlik görevlerinden kaçınmakta suçlanmayacaklardır. Yerleşimciler El Halil şehrinde ve diğer yerlerde Araplara saldırmak için gizli bir örgüt kuruyor. Çoğu İsrail ordusu birliklerinde görev yaptığı için silahları, patlayıcıları ve askeri uzmanlıkları var. Fanatik başahamlar onları destekliyor ve çalışmalarına dini bir kılıf uydurarak daha fazla Arap öldürmeleri ve evlerini ve ibadethanelerini yıkmaları için fetvalar veriyorlar. Sabah El Halil Üniversitesi'nin erkek ve kadın öğrencileri kampüste toplanırken beyaz bir Peugeot duruyor ve içinden 3 silahlı adam inip öğrencileri otomatik silahlarla birkaç dakika ateş ettikten sonra oradan ayrılıyor. Düzinelerce öğrenci kanlar içinde kalıyor ve bazıları şehit oluyor. Aynı yerleşimci grubu Kudüs'ün eski şehir bölgesinde bir ev kiralamış ve büyük miktarda gelişmiş patlayıcı depolamıştır. Emekli subayların gözetiminde El-Aksa camisinin içerideki herkesin üzerine havayı uçurmak ve içerideki tüm İslami eserleri de yok etmek için tam eğitim almışlar. Kısa bir süre sonra tapınak muhafızları adli dinci aşırılıkçı bir hareket El-Aksa Camisi avlusuna girmek istediğini de duyuruyor. Bu grubun El-Aksa Camisi'ne saldırmak istediği haberi de her yere yayılır ve hatta İslam Üniversitesi'ne kadar ulaşır. Öğleden hemen önce İbrahim Başkanlığındaki Öğrenci Konseyi'nin birkaç üyesi üniversite kampüsünün ortasında toplanır ve El-Aksa Camisi'ni tehdit eden tehlikeler hakkında bir konuşma yapar. El-Aksa Camisi'ne doğru hemen hareket etmeyi planladıklarını ve isteyen tüm öğrencilerin onlara katılabileceğini duyururlar. Yahya da onlarla birlikte gider. Hepsi El-Aksa Camisi'ni korumak için vücutlarını kalkan olarak kullanmak üzere Kudüs'e giden bir otobüse binerler. El-Aksa Camisi'ne varırlar. Orada büyük bir erkek, kadın ve çocuk kalabalığı vardır. Ancak örgütlü değillerdir. Yaklaşık 60 kişi vardır. İbrahim liderliğindeki bir grup oluştururlar. Birkaç gruba ayrıldılar ve her grup işgalcilerin girebileceği kapılardan birini korumakta sorumludur. Tek savunma araçları boş ellere birkaç sopa ve birkaç taş parçasıdır. Yerlerine yerleşirler ve İbrahim ne olursa olsun Mescid-i Aksa'ya birkaç yönden saldırmamaları için orayı terk etmemelerini ister. Her takım iki gruba ayrılır. Böylece ezan okunduğunda bir grup namaz kılar, diğeri nöbet tutar. İlk grup namazını kıldıktan sonra nöbet noktasına gider. İkinci grup gelip namazını kılar ve ilk grubun yerine geçer. Liderlik ekibi çalışmaların birlik içinde ve düzenli bir şekilde yerlenmesi için de emirler verir. Gecenin soğuğu nöbetçi grubunu etkilemiştir. Birkaç sakin gelip yün battaniyeler getirir ve her birine bir battaniyeyi de etrafa dağıtması için verir. Duvarlara ve taş sütunlara beklerken buranın geçirdiği aşamalar ve kutsallığı hakkındaki tüm o güzel düşünceler zihinlerinden geçer ve kendi kendilerine şöyle tekrarlarlar: "Allah'a şükürler olsun ki Mescid-i Aksa'da kalmakla ve onu her günahkar düşmana karşı vücudumuzda korumakla şereflendik." Resulullah'ın Miraç gecesini hatırlarlar ve gözleri yaşlarla dolar. bazıları yavaşça iner. Gece yarısı civarında ikinci grup onlarla yer değiştirir. Onlara etraflarına atmaları ve kendilerini silahlandırmaları için battaniyeler ve taşlar verirler. Ardından Mescid-i Aksa avlusuna doğru yönelirler. Sabah ezanı ile abdest alırlar ve cemaatle birlikte namaz kılarlar. Mescid-i Aksa çalışanlarından biri onların organizasyon ve hazırlık seviyelerini görünce İbrahim'e sessizce şöyle der. Burada yüzlerce demir çubuk var. İskelelerde kullanılanlarla aynı. Onları alın ve gerekirse kullanın. Sizce bundan sonra ne olacaktır? Yahya, İbrahim, öğrenciler ve halk camiye destek olabilir mi? Bir sonraki bölüm için bizi takip etmeye devam edin. Bu bölümün sonuna kadar bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Bu bölümde Yahya ve İbrahim gibi gençlerin ders çalışmak, umut ve günlük zorluklar arasında dini ziyaret ve kutsal mekanların korunmasını nasıl kader meselesine dönüştürdüklerini de gördük. Öğrencilerin Mescid-i Aksa'da toplanması, güvensizlik ve tehditten doğan anlık bir toplumsal dayanışma örneğiydi. Bu eylemin siyasi, sosyal ve kişisel sonuçları bu neslin geri kalan tarihine yansıyacaktır. Bir sonraki bölümde bu muhafızların kaderine ve sahabattaki tepkileri takip edeceğiz. Öğrencilerin aktivizminin de sonuçlarını, güvenlik güçlerinin tepkisini ve bu deneyimlerin kahramanımızın kişisel yolculuğu üzerindeki etkisini inceleyeceğiz. Sonraki bölümleri dinlemek ve diğer birkaç ücretsiz podcast'e erişmek için iranradio.ir adresini ziyaret edin ve bizi sosyal ağlardan takip edin. Yorumlarımız ve sorunlarınız hikayemizin gidişatını da şekillendiriyor. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın ve Simvar ve çağdaşlarının hikayesinin Filistin'de kalıcı barışın ancak İşgalin sona ermesi ve halkının haklarının gerçekleştirilmesiyle mümkün olabileceğinin bir hatırlatıcısı olduğunu unutmayın. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle beraberiz.
Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmesinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihad gibi ibadetleri ve yapıcı ibadetlerinden söz edeceğiz.
Hatırlanacağı üzere geçen birkaç bölümde Allah'ın varlığının delilleri hakkında çeşitli istidlallerden söz ettik ve ardından ilahi sıfatları anlattık. Allah-u Teala'nın vahdaniyeti yani bir olması, İslami dünya görüşün temelini oluşturan ilahi sıfatların en önemlilerinden biridir. Gerçekte İslam dininin en temel ve ilk ilkesi tevhid ilkesidir. Tevhid ilkesi, alemleri yaratan Allah'ın bir oluşu ve eşi, ortağı ve benzeri olmayışı hakikatine dayanır. Varlık alemi, içindeki tüm mahlukları ile beraber Allah-u Teala'nın gücü, tedbiri ve hikmetiyle yaratılmış ve yönetilmektedir. Tüm mahluklar ona muhtaçtır ve o her şeyden bağımsızdır ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.
Varlık alemi üzerinde dikkatle düşünecek olursak, içindeki vahdet ve uyum karşısında hayrete düşeceğimiz kesindir. Tüm alemde tek bir tedbir hakimdir. Tek bir düzen ve tedbir varlık alemine hükmeder. Varlık aleminde göze çarpan bu vahdet, uyum ve içinde kargaşa ve düzensizliğin bulunmaması, alemin çarkını çeviren tek bir yöneticinin varlığını gösterir. Oysa eğer bu alem iki veya birkaç yaratan tarafından yönetilecek olsaydı mutlaka fesat, düzensizlik ve kaos hakim olurdu. Çünkü bu yaratıcıların her biri ötekinin alanına müdahale etmeye çalışırdı ve böylece varlık aleminde kargaşa ve düzensizlik hakim olurdu. Öte yandan tevhid ilkesinin bakışına göre varlık alemi hayır, rahmet ve mahlukları kemale erdirme ilkeleri üzerinde inşa edilmiştir. Bu alemde tüm mahluklar belli bir hedefe doğru ilerler ve hiçbir mahluk boşuna yaratılmamıştır.
Tevhide dayalı dünya görüşüne göre varlık aleminde hiçbir şey gereksiz, boş yere, hikmetsiz ve faydasız yaratılmamıştır. Yüce Allah varlık aleminin düzenine yaratılışın hak ettiği en güzel şekliyle yaratmıştır. Öyle ki bu nizamda hiçbir kusur ve eksiğe yer yoktur. İmam Ali Aleyhisselam Nehçübelâ'nın 90. hutbesine bir bölümünde şöyle buyurur. Allah Teala tüm mahlukları belli bir ölçek, düzen, özel ve uygun boyutlarda yarattı ve yaratılışta bu mahlukların arasında dağılmayacakları şekilde güçlü bağlar kurdu. Allah-u Teala her şeyi dakik bir programa göre en iyi şekilde tasarladı ve ardından onlara düzen ve zarafet sundu. Her birini belli bir göreve yerine getirmek ve belli bir hedefe ulaşmak üzere yönlendirdi.
Tahran Radyosu.
Dolayısıyla varlık düzeni bir dizi hesaplı ve güdümlü mahluklardan oluşur ve her bir mahlukun hak ettiği kemale ermesi gerekir. İnsanoğlu da güdümlü yaratılmış ve kemale ermek için gereken yetenekleri ve kabiliyetleri kavuşturulmuştur. İnsanoğlu Allahu Teala tarafından saygı görmüş ve ilahi hilafete layık görülmüştür. İnsanoğlu ayrıca eşrefi mahlukattır. İnsanoğlu sahip olduğu konum itibariyle yaratılış aleminde de seçkin bir yere sahiptir ve başka mahluklardan üstündür. İnsanoğlu da hayvanlar ve bitkiler gibi canlıdır, büyüme ve gelişme yeteneğine sahiptir. Ancak insanoğlunu başka mahluklardan farklı kılan şey, yüce idrak gücü, akıl gücü ve konuşma yeteneğini kapsayan insani nefsidir. İnsan akıl yardımı ile çevresinde olup biten her şeyi analiz eder ve aralarındaki ilişkileri keşfeder. Düşünce ve tedbir gücüne sahip olan insan varlık alemini fethedebilir. Çünkü Allahu Teala yerde ve göklerde var olan her şeyi insanların hizmetine sunmuş ve böylece kemal ve saadete ermesi için gereken zemini hazırlamıştır. Nitekim Lokman suresinin 20. ayetinde de şöyle okumaktayız. Allah'ın göklerde ve yerdeki nice varlık ve imkanları sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? Zariyat suresinin 56. ayetinde de Yüce Allah insanların yaratılış sebebini şöyle beyan ediyor. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.
Kuşkusuz Allah-u Teala'ya ibadet etmek için en başta onu tanımak gerekir. Aslında insanlar ancak Allah'ı tanıyarak ve ona ibadet ederek gerçek saadete kavuşabilir. Bu ideal noktaya ulaşmak için insan bir plana ve yol haritasına muhtaçtır. Ve Allah-u Teala bu yolu peygamberlerinin aracılığıyla insanlara göstermiştir. Tevhid anlayışına göre Allah Teala hem varlık alemine hakimdir hem insanların amellerine gözetler. Bu yüzden insan alemlerin yegane hükümdarına karşı sorumludur ve hesap vermesi gerekir. Öte yandan bu dünya görüşüne göre beşerin varlığı sadece dünyevi yaşama bezlekleri veya acıları ile sınırlı değildir. Yegane Allah'a inanan bir insan fani dünyanın kalınacak bir yer olmadığını, bu dünyanın sadece bir geçiş güzergahı olduğunu ve ideal kemale uzanan bir köprü olduğunu, fani dünyanın bir sınav arenası olduğunu ve burada insanların doğruluğu ve dürüstlüğünün sınandığını bilir.
Allah'ın sıfatlarına iman etmenin insanın söz, amel ve yaşam tarzında olumlu ve yapıcı etkisi vardır. Kuşkusuz Allah'a inanan ve yaşamında ondan başka desteği ve dayanığı olmadığına inanan ve ona güvenen insan her türlü ızdırap ve kaygıdan kurtulur ve gerçek huzura kavuşur. Böyle biri hiçbir zaman zorluklara karşı diz çökmez, engellerden korkmaz ve Allah'a iman etmekten kaynaklanan güçlü bir azim ve irade ile hedefine ulaşmak için çaba harcar. Çünkü içinde varlık aleminin her şeyine hakim olan Allah'ın gücünün himayesi altında olduğunu hisseder. Bilge ve basir olan Allah'ın gözetimi altında olduğunu bilen insan, kendini bu dipsiz dünyada başıboş bırakıldığı hissine kapılmaz. Allah'a inanan insan, yaratılış alemine hakim olan düzene iyimser yaklaşır ve asla umutsuzluğa kapılmaz. Tevhid anlayışı, varlık aleminin başlangıcına gönül verme vesilesidir ve bu aşk insanı yapıcı yollarda çaba harcamaya teşvik eder. Bir başka ifadeyle muvahhid insanın dünyaya bakışı her zaman iyimser ve olumludur ve bu da onu şayeste amellere teşvik ederken çirkin ve kötü amellerden sakındırır. Muttaki insan izzet sahibi ancak Allah olduğuna inandığı için ruhi izzete kavuşur ve izzetini ancak Allahu Teala'dan talep eden ve ondan başkasına boyun eğmez.
Muvahhid insan varlık aleminin gerçek sahibinin Allah olduğuna inanır ve eğer Allah Teala ona verdiği nimeti ondan alırsa bunun bir maslahat icabı ve nefsinin tezki edilmesi için olduğunu bilir. Allah Teala mümin kulların yaşamında zorluklarını türlü yollardan telafi eder. Mümin insan Allah Teala'nın ahirette salih insanlara vaat ettiği mükafatı vereceğine inanır ve bu mükafat bu dünyada nimetlerle asla kıyaslanamaz.
Öte yandan insanlar genellikle türlü ruhi ve ahlaki hastalıklara maruz kalır. Ruhi hastalıklar adeta birer diken gibi insan ruhunu incitir ve ilerlemesine ve yücelmesine mani olur. Kuşkusuz kalpleri ahlaki rezilliklerden arındırmanın bir yolu ilahi sıfatları düşünmektir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ruhi hastalığı, fikri ve ahlaki sapkınlığı yok eder. Nitekim Yunus suresinin 57. ayetinde Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Bir insanın haset veya tamah hastalığına yakalandığını düşünün. Eğer bu insan tevhid talimine göre başkaları da servet, mekan ve maddi imkanlarda bağımsız olmadıklarını anlarsa, bu kez Allahu Teala'nın ikram ve bağışlarını niyaz eder. Çünkü alemde gerçek sebep ve failin Allahu Teala olduğunu anlamıştır. Nitekim Fatir suresinin 2. ayetinde şöyle okumaktayız. Allah'ın insanlara açacağı herhangi bir rahmeti tutup hapseden olamaz. Onun tuttuğunu ondan sonra salıverecek de yoktur. O üstündür, hikmet sahibidir.
Kuşkusuz ilahi sıfatlara bürünmek insanın yaşam tarzını ve anlayışını değiştirir. Sevgi ve bağışlamak gibi ilahi sıfatları gözeten insanın içinde bu özellikler gelişir. Ya da Allah Teala'nın bilge, bilgili ve basir olduğunu bilen insan alemin Yüce Allah'ın mahzarı olduğunu bilir. Sürekli ve her an onun gözetiminin altında olduğunu bildiği için bu kez günahtan ve isyandan sakınır. Allah Teala'nın bir sıfatı da kusurları örten olmasıdır. Allah Teala lütuf ve merhameti yüzünden kulların çirkin amellerini ve kusurlarını örter. Biz de Allah Teala gibi başkalarının kusurlarını örtmeli ve onları gereksiz yere rezil rüsva etmemeliyiz. Her halükarda Yüce Allah'ın tüm sıfatlar hem güzel ve hem takdire şayandır. ve her biri biz insanlar için de birçok değerli getirisi de söz konusudur.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Dinleyiciler, bilindiği üzere su krizi, uzun süren kuraklık, su kaynakları yönetim yetersizliği ve yeraltı ve üstü suların kirlenmesi sonucu ulaşabilir.
Geçen iki bölümde çeşitli biyolojik ve kimyasal kirleticiler hakkında konuştuk. Bu sohbetimizde uzun süren kuraklığın su krizi üzerindeki etkisi ve aralarındaki bağlantıyı ele alacağız.
İnsan hayatı tarih boyunca ve tüm dünya çapında her zaman doğal afetler ve tehlikelere maruz kalmıştır. Söz konusu afetler bazen deprem, yanardağların faaliyete geçmesi ve sel gibi jeolojik ve jeomorfolojik olaylardan kaynaklanmıştır. Fakat daha geniş çapta ve daha sık yaşanan diğer bazı doğal afetler genelde su ve hava arasındaki bağlantıdan dolayı yaşanmıştır. Üstelik bu olayın yoğunluğu ve sıklığı ise bölgenin coğrafi konumuyla ilişkilidir. Kuraklık insan hayatına ve doğa ekosistemine büyük hasar veren doğal afetlerden biridir ve iklimsel bir sorun olarak en tehlikeli ve en çok zarar veren iklim sorunlarından sayılıyor. Bu sürüngen doğal afeti yaklaşık her bölgede görünür ve kapsadığı bölgelere çok büyük maddi ve doğal afetler verir.
Hızlı nüfus artışı ve tarım ürünlerine daha çok ihtiyaç duyulan gıda maddelerinin sağlanması zarureti ise daha çok toprağın tarıma ihtisas edilmesini gerektirir. Başka bir ifadeyle günümüz insan toplumunun ihtiyacı yenilenebilir ve yenilenmez doğal kaynaklara çok baskı yapıyor. Öyle ki birçok alanda bu kaynakların hızla tükenmesine ve yok olmasına sebep oluyor. Tarım ürünlerinin nitelik ve nicelik açısından önemli oranda gerilemesi, ovaların tahrip edilmesi, ormanlık arazilerin azalması, sulakların kuruması ve yok olması, dağ eteklerindeki hava şartlarının kalıcı olmaması, yolu üzerindeki her şeyi yıkan sellerin akması, yeraltı su kaynaklarının azalması, çevrede telafi edilemeyen hasarların meydana gelmesi ve en sonda da yoksulluk ve insani toplumlarda sosyal istikrarsızlık insanlığın doğa ve çevreye yönelik gerileme sürecinin bazı endeksleridir.
Son 10 yıllarda insanlık toplumunu etkileyen doğal olaylar arasında birçok kuraklık olayının yaşandığı gözleniyor. Üstelik yoğunluk, süre, etki alanı, can kaybı, ekonomik zararlar ve sosyal gibi özellikler açıdan toplum üzerindeki uzun vadeli etkilerinin diğer doğal afetlerden daha fazla olduğu söylenebilir. Kuraklık diğer doğal afetlere rağmen altyapılarda daha az zarara ve hasara sebep oluyor ve bu yüzden bu doğal afete karşı yardım çalışmaları deprem veya sel gibi diğer afetlere nazaran daha karmaşık bir süreçtir. Gerçi bu olay için farklı tanımlar yapılmıştır. Fakat bu olay uzun süre ve genelde bir mevsim veya daha fazla bir zaman kesiti için yağışların az olmasından dolayı yaşanır.
Kuraklık genelde her yerde yaşanır fakat bölgelerin farklı özellikleri nedeniyle bölgeden bölgeye değişir. Kuraklığın genelde yaşamın çeşitli boyutları ve toplumun özellikle doğal çevrenin değişmesinde direkt ve dolaylı etkisi olur. Kuraklığın doğru anlaşılmaması ise yönetim, ekonomi ve hatta makro planlamaların çeşitli bölümlerinde durgunluğa sebep oluyor. Kuraklık büyük bir alan ve büyük bir toplumu etkileyebilir ve çevrede değişiklikler oluşturarak yangın, ani su baskınları ve seller, toprak kaymaları, toz fırtınaları gibi tehlikeleri beraberinde getirebilir.
İklim faktörlerinden yağışlar, kuraklığın yaşanmasında en önemli faktördür. Yağış oranlarının değişmesi, direkt olarak toprağın rutubeti, yüzeysel hava akımları, yeraltı su kaynakları ve benzeri fenomenlerde etkilidir. Kuraklık terimi, yağış oranının istatistiksel normlardan sapan kuru bir yılın anlamı olsa da, tüm bir yıl boyunca yağışların normların altında olması anlamında değildir. Aslında az yağışlı dönemlerde nemli aylar boyunca çok az yağışlı dönemlerin yaşanmasıdır ve asla mutlak kuru bir dönem anlamında değildir.
Kuraklık su oranında dengesizliğe, su sıkıntısına, bitkilerin kurumasına, hidroelektrik santrallerde su debisinin düşmesine, yüzeysel suların derinliğinin azalmasına ve toprak neminin düşmesine sebep olabilir. Bu olay, belirli bir zaman diliminde topraktan ve bitkilerin yapraklarından normalden daha fazla suyun buharlaşmasına sebep olabilir. Bu yüzden kuraklık tüm dünyada çiftçiler için en ciddi fiziksel sorundur. Ekolojist Donald Wilhelm ve atmosfer bilim adamı Michael Glantz kapsamlı bir araştırma sonucu kuraklık fenomeninin anlaşılması, tariflerin rolü başlığında yayımladıkları makalede kuraklığın tanımını 4 kategoriye dayanarak yaptılar. Meteoroloji, hidroloji, tarım ve sosyoekonomi.
Tahran Radyosu.
Meteorolojistler kuraklığı iklim değişikliğine sebep olan normalden daha az yağış olarak tanımlıyorlar. Bu yüzden meteoroloji açısından esasen kuraklık, yağışların eksikliğinden ve azlığından kaynaklanıyor. Tabii ki kuraklık çeşitli ülkelerde ve farklı zamanlarda meteorolojistler açısından farklı tanımları olabilir. Hidroloji yeraltı ve yüzeyinde, yüksekte suyun kalitesi, dağıtımı ve döngüsünü tanımlayarak inceleyen bilim dalıdır. Kuraklığın bu bölümü, nehirler, göletler gibi yerüstü ve altı su kaynaklarına dönemsel yağışların azalması ile bağlantılıdır. Gerçi su krizi yağışların eksikliği sonucu yaşanıyor fakat su bilimi insanları ise bu krizin bir hidroloji tesisindeki rolünü ve etkisini incelemeye çalışıyorlar. Bu gibi kuraklıklar genelde iklimsel veya tarımsal alanda suyun az olduğu veya geciktiği dönemlerde yaşanır.
Hidrolik kuraklık genelde kış yağışlarının az olduğu ve yaşanmadığı bölgelerde yaşanır. Yağışlara ilaveten yüksek sıcaklık, güçlü rüzgarlar ve rutubetin azlığı gibi iklimsel şartlar hidrolik kuraklıkta etkilidir. Hidrolik açıdan akan sular, nehirler, göletler ve yeraltı sularının miktarı kuraklığın kriteridir ve yağışların azlığı ile nehirler ve akan sular, göller ve yeraltı sularının azalması arasında belirli bir zaman dilimi söz konusudur. Bu yüzden hidrolik kriterleri kuraklığın ilk belirtileri olamaz. Zira yağışların azalması ise bir süre sonra yeraltı ve üstü sularının hacminde azalma olur. Tarım açısından ise toprak rutubeti, ürünün gerçek ihtiyacından az olduğu ve üründe hasara sebep olduğu zaman kuraklık yaşanıyor. Bu yüzden çiftçiler açısından da çeşitli ürünlere göre kuraklık anlamı farklı oluyor. Tarımsal kuraklık genelde meteorolojinin kuraklığı ardından ve hidrolik kuraklığından önce yaşanır ve çiftçiler ekonomi alanında kuraklıktan etkilenen ilk kesim oluyorlar.
Tarımsal kuraklıkta suyun az olması veya olmaması ile tamamen bağlantılıdır. Fakat suyun az olduğunu inceleyen bu alan, kuraklığın tarım üzerindeki etkisinin çeşitli özelliklerini ele alıyor. Tarımda önemli olan faktörlerden biri bitki ve ürünün ihtiyacı olduğu suyun miktarıdır ki bizzat geleneksel iklim şartları, bitki veya ürünün biyolojik özellikleri ve toprağın biyolojik ve fiziksel özelliklerine bağlıdır.
Ekonomik ve sosyal açıdan kuraklık, insanın ihtiyaçları için suyun azlığı veya eksikliğinin sosyal ve ekonomik sorunlara sebep olduğu zaman yaşanır. Kuraklığı minimuma indirmek için hiç şüphesiz kriz yönetimini risk yönetimine devretmek kaçınılmazdır ve kuraklığı denetleyerek değerlendirmek de zaruridir. Burada önemli olan ise kuraklıktan doğan zararların diğer doğal afetlere göre alanı ve çapının çok daha fazla olmasıdır. Ayrıca sosyal, ekonomik ve çevresel zararların ise kuraklık döneminden uzun süre sonra devam etmesini de unutmamak gerekir.
Kuraklığın sonuçları birkaç bölüme ayrılır. Örneğin rüzgarla yaşanan aşınma ve etkileri, bölgedeki bitki örtüsünün yok olması, çöllerin yayılması, kuraklık veya göllerde suyun azalması sonucu kuşlar ve hayvanların göç etmesi ve evcil hayvanların ölmesi. Bunlara ilaveten kuraklık insan hayatını derinden etkileyebilir. Nitekim sağlığı ve genel hijyeni doğrudan suyun miktarı ile bağlantılıdır. Kuraklığın insan hayatını direkten etkilemesi konusunda hastalıklar, örneğin akciğer enfeksiyonu, vücut suyunun azalması ve ilgili hastalıklar, kötü beslenme, tarım ürünlerinin azalması, kıtlığın yaşanması, bireysel ve topluca göçlerin yapılması, eğitimin yarıda kesilmesi ve hatta su ve gıda kaynakları için savaşların yaşanmasına değinebiliriz.
Kuraklık dünya çapında su için savaşların yaşanmasına sebep olabilir. Zira toprağın kurumasıyla suya ulaşmak savaş için bir malzemeye dönüşebilir. Nitekim dünyanın birçok hassas noktasında su üzerine yapılan savaşlar günümüzde de yaşanıyor. Sohbetimizi Ahameneşi Krallığı Darius'un milattan 5 asır önce söylediği ve Taht-ı Cemşid yani Persepolis'te Apadana Sarayı'nın güney duvarında yazılan bir millet ve toplumun hayatını tehdit eden 3 sebebe işaret ettiği sözüyle noktalıyoruz. Tanrı bu ülkeyi düşman, kuraklık ve yalandan korusun.
Değerli dinleyiciler, dünyada su krizi, endişeler ve umutlar üzerine hazırladığımız programımızın bir başka bölümünü dinlediniz.
Arzu ettiğiniz takdirde bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehcul Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 30. hikmetli sözünde gaflete kapılmaktan sakınma zarureti bağlamında şöyle buyuruyor. sakının, sakının, vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür. O halde tövbe edin ve sakının. Allah-u Teala'nın özelliklerinden biri Settarul Uyub'dur. Settarul Uyub aslında Allah tarafından ayıplar ve kusurların örtülmesidir. Bunun ise iki faydası vardır. Birincisi kulun kişiliği ve saygınlığının korunmasıdır. İnsanlara kişilik kazandırmak onların günaha düşmelerini engelleyen faktörlerden biridir. Zira eğer bir kişi toplumda günah ve çirkinlikle tanınırsa artık günah işlemekten korkmaz ve çekinmez. Böylece kendini daha fazla günaha bulaştırır. Fakat günahının açıklanmadığı ve örtülü kaldığını görürse utanır ve onu tekrarlamaktan sakınır. İkinci faydası ise özgürlük ve irade ilkesinin settarlık ile korunmasıdır. Başka bir ifadeyle eğer birisi bir günah işlemekle rezil olsaydı artık utancından dolayı günah işlemezdi. Ve bu günahtan sakınmak ahlaki ilkeler ve İslami öğrenimlerden dolayı değil rezil olma korkusuyla olacaktı. Ve bunun ise hiçbir değeri yoktur.
Tahran Radyosu.
Allah-u Teala sahip olduğu engin rahmetiyle gizli olan günahları ifşa etmez. Böylece hem kulun haysiyeti korunmuş olur hem kulun gaflet uykusundan uyanarak Allah'a yönelmesi ve tövbe etmesine sebep olur. Bu yüzden Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 30. hikmetli sözünde tüm günahkarlara uyarıda bulunarak Allah'ın onların günahlarına karşı gösterdiği sabırdan gurura kapılmamalarını söyleyerek sakının, sakının, vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam bu hikmetli sözünde ilahi lütuf ve inayetiyle övünmemek konusunda uyarıda bulunuyor. Zira bu nimet ilahi sünnetlerden olan istidraç olabilir. İstidraç İslam'a göre hakkı olmadığı halde ve kabiliyetsiz bir durumda olmasına rağmen bir kimsenin çokça nimete mazhar olması ve bu sebeple küfür ya da Allah'a isyanının devam etmesidir. Bu hal üzere iken asi kul gitgide azaba yaklaştırılmaktadır. Tabii ki nimetlerin varlığı tek başına istidraç göstergesi değildir. Zira insanın bu nimetlere karşı tepkisi onun istidraca düşmesine sebep olup olmadığını gösterecektir. Başka bir ifadeyle eğer insan Allah'a karşı şükretmek yerine küfre dalıp çirkin amellerine devam ederse ve nimetler de olduğu gibi artmaya devam ederse o kul istidraca düşmüştür. Zira Allah-u Teala onu affetmek ve bağışlamaya layık görmüyor ve kendi haline bırakmıştır. Ta ki günah yükü ağırlaşsın ve o zaman onu şiddetle cezalandırır. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu hikmetli sözü bize bir ders olabilir. Böylece başkalarının hata ve kusurlarını örtelim ve onların günahlarını öğrendiğimizde hemen onu açığa vurmayalım. Haysiyetini yok etmeyelim. ona kendini düzeltmek, hatasından dönerek tövbe etmesine izin verelim. Böylece kendimizi Allah'ın özelliklerinden olan Settarul Uyub sıfatına yaklaştıralım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Thank you.